Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Emrah Karalinç ile gün ortası başlıyor.
Herkese mutlu günler. Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosu Radyo Spor, hoş geldiniz. Gün ortası programında sizlerle birlikteyiz. Birlikteliğimiz an itibariyle başladı ve yaklaşık bir saat kadar devam edecek. Gündemi konuşacağız, değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Programımızın başı olması sebebiyle hemen hatırlatma yapalım. Twitter'dan e-karalinci adresinden bana ulaşabilirsiniz aynı zamanda. Radyospor.com'a girip mesaj gönder kısmından görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Beşiktaş'ı konuşacağız, Fenerbahçe'yi konuşacağız, Galatasaray'ı konuşacağız, Trabzonspor'u konuşacağız, Anadolu takımlarında olan biten ne var ne yok hepsine bakacağız. Sizlerden gelen mesajları da yine okuyacağız. Sezonu Beşiktaş şampiyonlukla tamamladı. Öncelikle siyah beyazları tebrik ederek başlayalım cümlelerimize. Tabii ki çok önemli bir şampiyonluk. Kötü başlayan bir sezonu en iyi şekilde bitirmeyi başardı Beşiktaş. Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş'ı bir kez daha tebrik edelim. Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız. Siyah Beyazların eski ikinci başkanı Sayın Metin Keçeli bizlerle birlikte. Sayın Keçeli merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ederim. Evet, Beşiktaş şampiyon oldu. Her ne kadar son haftaya kalmış olsa da yarış son derece keyifli bir yarıştı. Gerek Beşiktaş'ı, gerek Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi tebrik etmek lazım. Mücadele örneğinden ötürü. Beşiktaş kötü başladığı bir sezonu nasıl şampiyon tamamladı? Şampiyonlukta temel faktör sizce neydi? Uzun yıllarını Beşiktaş'a ve Türk futboluna vermiş bir isim olarak fikrinizi merak ediyorum.
Şimdi benim hatırladığım 50 yılın belki de en çekişmeli, en yoğun, heyecan dolu sezonuydu. Bu sezonu herkes hatırlayacak. Hele hele tabii biz çok daha hatırlayacağız. Sonunu çok iyi bitirdiğimiz için. Beşiktaş sezona yani çok iyi başlamadı. Hatta birkaç hafta çok kötü gidince Sergen Yalçın yani 5. 6. haftada bizi de gönderirler gibi bir söz etti. Sizin aracılığınızla ben ona sakın bir daha böyle konuşma. Sen buraya taraftar desteğini arkana alarak geldin. Sezon sonuna kadar burada bulunmak zorundasın diye nasihatte bulunmuştum. Şimdi sezon çok yoğun, çok heyecanlı geçti ama genelde Beşiktaş'ın üstünlüğüyle devam etti. Beşiktaş üste bir çıktı ve bir daha da orayı bırakmadı. Hem oynadığı futbolla hem de kazandığı maçlarla Beşiktaş ligin başlarından itibaren öne çıkmış oldu. Hemen öne geçti ve bunu sonuna kadar götürdü. Yalnız son birkaç hafta sanki yani işi daha heyecanlandırıp daha tatlandırmak için yapar gibi son maça bıraktı. Yoksa Beşiktaş 10 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmek üzereydi. Bir Kasımpaşa maçında maçı kaybedince kazansaydı zaten orada lig kopmuş gitmişti. Çok büyük farklar olurdu. Hı hı. Şimdi böyle bir sezonu yaşayıp da 21 takımla lig pek olmamıştı. Ben iki gruplu lig hatırlarım. Şeyler vardı. Bu kadar kalabalık, yoğun, haftada iki kere maç. Evet, zamanında cumartesi ayrı, pazar ayrı oynadığımız günler hatırlıyorum. Ama bu kadar böyle yoğun, bir taraftan hastalık, seyirci yok. Her an bir takımda bir futbolcu hastalanıyor. Yani Allah korudu, herhangi bir şey yaşamadık. Bu şekilde tabii çok büyük mutluluklar içine geldik. Ben hepsini canı gönülden kutlarım. Başta tabii o şampiyonlukta da çok büyük pay sahibi birisi daha var. O da Başkan Ahmet Nur Çebi. Çok yani sıkıntılı bir ekonomik sıkıntının çok büyük boyutlara gideceği bir durumda. Türkiye'de işler kapalı, kimsenin şeyi yok, herkes tatsız, işsiz. Bu ortamda hiç paradan söz ettirmedi. Yani futbolcu parasını almıyor, bilmem kimle olmuyor, şöyle oldu, böyle oldu dedirtmedi. Bugüne kadar getirmeyi başardı. Kendisine teşekkür ederiz. Bu şampiyonlukta muhakkak şampiyon olan futbol takımıdır. Ama teknik heyet kadar onun da rolü var.
Kuşkusuz tabii ki.
Yani çok büyük bir katkı sağladı Beşiktaş'a.
Evet, Sayın Metin Keçeli bizlerle birlikte Beşiktaş'ın gündemini konuşuyoruz. Sayın Keçeli tabii Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verecek temsilcimiz. Beşiktaş, başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Gelecek sezon için tabii yapılanmada olmak durumunda. Beşiktaş 365 gün yaşayan bir kulüp. Bazı tabii futbolcuların tabii takımdan ayrılması gündemde.
Ben bir şey söyleyebilir miyim?
Tabii ki, buyurunuz.
Şimdi bizim şampiyonluk heyecanı, dün kupa töreni, o bu bitti artık. Yönetici için şampiyonluk bitti. Şimdi artık transferdi, kadroydu, bilinen paraydı, o başladı. Yani şampiyonluk o ilk iki gün, üç gündür. Yani bu kadar önemli bir şampiyonluk bile olsa, şimdi iş döndü transfere.
Doğru, tabii ki.
Evet.
Aboubakar takımda kalacak mı, kalmayacak mı? Normalde sözleşmesinde 30 maç oynarsa kontratı uzayacak maddesi vardı ama 30 maçı tamamlayamadı. Sakatlığını tabii ifade etmişti, dile getirmişti. Ve Valentin Rossi'ye, iki futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılıyor. Yine takımdan gitmesi beklenen bazı oyuncular var. Dorukhan Toköz gibi, ki zaten şampiyonluk kutlamalarında da ayrılık şarkısını seçti. Öyle bir mesajı da vardı. Bu da ayrılacağı yönünde yorumlara neden oldu. Fikrinizi merak ediyorum. Sadece bu üç futbolcu değil tabii ki. Beşiktaş nasıl bir yapılanma içinde olmalı?
Şimdi Aboubakar'ın yani bir takım sorunlar olduğu kanaati bende de biraz var. Sezon başında onu transfer etmek riskli. Beşiktaş bu riski göze aldı ve şansımıza o da çok faydalı olacak şekilde oynadı. Çok katkı sağladı. Ama son haftalarda artık biraz kötü kokular gelmeye başladı. Sanki özellikle oynamıyor gibi. Ben yine inanmadım. Herkes oynayıp bu şampiyonluk şeyini havasını yaşamak ister. Herhangi bir kulübe gidecekmiş düşüncesi var. Bence de gidecek. Bu Fenerbahçe mi olur? Yurt dışı mı olur? Bence yurt dışı olacak. Bu gidecek. Yani ben öyle düşünüyorum. Bu Beşiktaş'ta kalıcı gibi değil.
Evet, Cenk Tosun'a ona gidecek. Ki zaten hatta gitti diyebiliriz Cenk Tosun için.
Cenk Tosun zaten başka kulübün şanssızlık yaşadı. Ona ben o şekilde, o her zaman bizim futbolcumuz ama şu anda bonservisi başkalarında. Aboubakar gidecek. Ben onu gidecek gibi görüyorum. Diğer Dorukhan sezon başından beri bir problem yaratıyor. Ve ben yönetimin taviz vermesinden yana değilim. Biz çok öyle futbolcuyu altyapıdan alıp veyahut dışarıdan çok şeylikte alıp onu marka yapan, içindeki cevheri ortaya çıkaracak şansı veren Beşiktaş olduktan sonra bunun kalkıp hemen ben gidiyorum falan dediğini ilk defa görüyorum. Ben bilmem ne edeceğim. Sana yönetim önüne mukabeleyi verip de senin gerçek değerini koyduktan sonra buna gelmeyen futbolcuyu tutmayacaksın bile. Evet, kesin iyi altyapıdan geldi. Genç çocuktu. Sergen de 16-17 yaşındaydı. Oktay bize geldiğinde 17 yaşındaydı. 18'i doldurmamıştı. Trabzon'a gittiği zaman 16 yaşındaydı. Ama herkesin bir yaşı, bir şeyi var. Orada kendini meydana koyduktan sonra transfer patlaması yapar. Gökhan Keskin'e sormak lazım. Kaç paya imza attın sen ilk transferinde? Rıza Çalınbay'a. Ya bunlar kendilerini kanıtlayınca geliyorlar, as oyuncu fiyatlarını alıyorlar. Şimdi Dorukhan bu sene gelip yönetim karşısına bir as oyuncuya kaç para verecekse onu alacak. Ama kalkımız daha sezon başından beri problem olmaya başladı. Sergen Yalçın onu yani kaç maç ilk 11'de oynattı. Demek onsuz da Beşiktaş şampiyon olabiliyormuş.
Peki Sergen Yalçın demişken kalacak mı acaba? Yani şöyle bir şey. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi gerekli mesajları verdi Sergen Yalçın konusunda. Bugün Erdal Torunoğulları dedi ki hocamızla devam etmek istiyoruz. Evet, devam etmek istiyor Beşiktaş ama Sayın Sergen Yalçın'ın acaba farklı bir planı var mı? Nedir öngörüleriniz, fikriniz, aldığınız bilgiler?
Şimdi Beşiktaş bir futbolcunun teknik adamlıkta, yani Milan istemiyorsa, Barcelona istemiyorsa gelebileceği en yüksek seviyedir. Bu Beşiktaş veya Fener veya Galatasaray. Bu üçü Türkiye'nin çatısıdır. Buralarda bulunan bir hoca eğer önüne tekrar devam et denirse buradan bir yere gitmezler. Ancak böyle dediğim gibi Avrupa'nın ilk 10 tane kulübü çağırırsa oraya gider. Yoksa Avrupa'nın sıradan kulübüne de gitmez. Bu bizim buradaki 3 büyük kulüp Türkiye'de değil yalnız dünyada bile çatı sayılır. Hatta size ben şöyle bir şey söyleyeyim. Dağın Beşkaş'a koşarak gelmişti. Kılpay'ı ikinci olmuştu Almanya'da. Bize koşarak gelmişti. Yani Toşağı Beşiktaş talip olunca hemen ertesi gün İstanbul'da aldı soluğu. Yani hiç kimse öyle Türkiye'yi az görmesin. Türk futbolunu da az görmesin. Sergen Yalçın hiç zannetmiyorum. Tabii ki Beşiktaş'ta devam edecek. Çünkü teknik adamlıkta Sergen Yalçın'a bu yeri veren camiada Beşiktaş'tır. Aldı onu götürdü, o da hakkını verdi, karşılığını verdi. Ama o imkanı tanıyan da Beşiktaş camiasıdır, seyircisidir, yönetimidir. Onun için bence hiç şey olmadan aynen devam edecektir. Yani ben herhangi bir maddi manevi bir sorun çıkacağını hiç düşünmüyorum.
Sayın Sergen Yalçın bir ekol olacak mı sizce? Kısaca bunu da sorayım.
Ha, şimdi o enteresan bir soru. Ben Sergen'i tabii çok eski tanırım. Çok yakınımdır da aynı zamanda. Sergen'in ekol olmasını herhalde teknik adamlıkta ekol gibi olmasını en başta isteyecek kişi benim. Ve bunun olması için Sergen'in bir takım şeyler yapması lazım. Yani böyle biraz daha gelecek sene daha gelişmiş teknik adamlık, daha gelişmiş bakış açısı. Mesela Sergen şimdi 3 tane genç yapıdan, altyapıdan veya genç çocuk yetiştirmeli. Onları sahaya sürmeli. Rıdvan bu sene tamam. Onun benzerinde birkaç tane daha çıkarmalı. Başarı sürekli gelmeli. Ve bir Beşiktaşlılığı aşılamalı. Beşiktaş istiyor olmalı birisini. Hatırlayın eskiden bir genç çocuk Türkiye'nin herhangi bir yerinde fark edilmişse birincilik düzeyinde değil de daha alt sıralardan ikinci üçüncülükte Beşiktaş istedi mi her taraf bırakılır Beşiktaş'a koşarlar.
Peki.
Şimdi bu şekilde ya bunu bu hale getirmeli Sergen de. İnşallah yapar. Ne güzel olur. Beşiktaş'ın Sergen'inin Türk futbolunda bir ekol olması.
Pekala. Sayın Keçeli.
Çok hoşumuza gider.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Bu sayede bütün Beşiktaşlıların bu bayramını, bu özel bayramını kutlarım. Bu hepimize ilaç gibi gelmiştir. Türk futbolu, hatta ben şampiyonluk olunca şunu yazdım. Türkiye rahat nefes aldı diye. Çünkü Türkiye Beşiktaş'ın şampiyonluğunu istiyordu. %80'i diyelim. Çok Galatasaraylı arkadaşım da Beşiktaş'ı istiyordu. Fenerbahçelilerin çok çok çoğu. Beşiktaş'ın olması topluma rahat nefes aldırmıştır.
Peki.
Başarıların devamını dilerim.
Sayın Keçeli bizlerle birlikteydi. Görüşmek üzere Sayın Metin Keçeli.
İyi günler. İyi günler, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Tamam. Beşiktaş'ın eski ikinci başkanı Metin Keçeli fikirlerini paylaştı. Reklam ardından buradayız.
Emrah Karalinç'le gün ortası devam ediyor. Devam ediyor.
Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluk çok önemli. Teknik direktör Sergen Yalçın da kendi kariyeri açısından çok önemli bir başarıya ulaştı. İki şampiyonluk teknik direktörlük kariyerinde ilkleri yaşadı siyah beyazlı takımda. Tabii ki futbolculuk dönemi de muazzamdı gerçekten. Sergen Yalçın'ın ekibiyle beraber başardığını ifade etti. Kendisiyle yapılan röportajlarda. Tabii Beşiktaş futbol takımını bir kez daha tebrik ediyoruz. Yarışın içinde yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray'da mücadele örneği gösterdi. Son haftaya kadar çekişmeli bir şekilde gitti, ilerledi şampiyonluk yarışı ve neticede bir takım şampiyon oluyor ve Beşiktaş da mutlu sona ulaştı. Diğer takımlarla devam edeceğiz. Fenerbahçe'de bugün Sayın Başkan Ali Koç saat 15'te bir basın toplantısı düzenleyecek. İkinci dönem için başkan adaylığını açıklayacak mı, açıklamayacak mı? Çok fazla konuşuldu, tartışıldı. Fenerbahçe'de neler oluyor, neler bitiyor buna bakacağız. Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri sevgili İrfan 25 bizlerle birlikte. İrfan 25 merhaba, yayınımıza hoş geldin.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan Ali Koç, ikinci dönem için başkan adaylığını resmen açıklayacak mı bugün? Beklentin nedir toplantıdan?
Bugün evet, bugün resmen başkan adaylığının açıklamasını bekliyoruz ikinci dönem için. Ve bu toplantıda da aslında ilk dönem, 3 yıllık dönem için bir öz eleştiri yapacağını düşünüyorum. Ayrıca ikinci üç yıllık için süre için ise projeleri hakkında kamuoyuna ve camiaya bilgilendirme, hedefleri, projeleri hakkında bilgilendirme yapacağını düşünüyorum bugünkü toplantıda.
Gelecek sezon tabii teknik direktörlük konusu merak edilen konulardan biri. Sportif direktörlüğe Emre Belezoğlu'nun dönmeye niyeti var mı? Yani teknik direktörlük açısından kendisini yeterli buluyor mu Sayın Emre Belezoğlu?
Tabii, teknik direktör olarak devam etmek istiyor Emre Belezoğlu ama bununla ilgili karar henüz verilmedi, onu söyleyelim. Çünkü bugün yapılacak toplantı ardından Emre Belezoğlu Sayın Başkan Ali Koç'la bir araya gelecek. Ali Koç'la bir araya gelecek ve bu görüşmenin ardından aslında karar verecek. Bunu belirtelim. Toplantıda sizce Emre Belezoğlu her ne kadar daha net belli olmasa da yani göreve devam edebilmeyeceği, bu takımla ilgili bir rapor hazırlıyor. Takımın ne istekleri, hangi mevkilere transfer yapılacağı, hangi oyuncularla yollan ayrılacağı yönünde bir rapor hazırlıyor. Bu raporda Sayın Başkan Ali Koç'la bir araya gelecek, bu raporu sunacak ve bu görüşmenin ardından da Emre Belezoğlu'nun aslında sene başındaki geleceği de belli olacak. Ben Emre Belezoğlu'nun tekrar yani teknik direktör olarak devam edilmezse tekrar sportif direktör olarak geri döneceğini düşünmüyorum açıkçası. Bu benim düşüncem ama benim aldığım bilgiler Emre Belezoğlu'nun göreve devam etmek istediği, teknik direktör olarak devam etmek istediği ve eğer görev verilirse de başarılı olacağına inandığını söyleyebilirim.
Şunu sormak lazım, yani doğrusu o zaman Fenerbahçe'de sportif direktörlük müessesesi neden kullanıma açıldı? Sportif direktörlük madem bu şekilde bir anda arka plana atılabiliyorsa, ki bunda tabii Fenerbahçe'nin menfaatleri ön plana çıktığı için böyle oldu değil mi İrfan 25?
Evet evet, aslında dediğim gibi Komolcu'yla bir başlayan bir sportif direktör, daha önce Aziz'in döneminde Terano ile yapılmak istendi. Hı hı. Onda belli bir başarı sağlanamaz. Daha sonra Sayın Ali Koç döneminde Komolli'ye ardından Emre Belezoğlu'yla devam edildi ama yani Türkiye'de pek uymadığını söyleyebilirim. Yani Türkiye şartlarında pek uymadı bu sportif direktörlük kavramı. Aslında bir kurumsal bir yapı oluşturmak istemişti Sayın Başkan Ali Koç. Ama bu ilk üç dönem için başarısız olundu bu yapılanmada. Emre Belezoğlu'nun da işte dediğim gibi az önce teknik direktör olarak devam etmek istiyor. Yani sportif direktör. Zaten göreve gelirken de aslında o da yani ilk basın toplantısında söylemişti Emre Belezoğlu. Aslında farklı planları olduğunu, o farklı plan aslında teknik kariyerine teknik direktör olarak devam etmekti. Sayın Başkan onu sportif direktörlük görevini üstlendi. Daha sonra Erol Buldağ'ın önce teknik direktörlük görevini üstlendi 10 maç için. Aslında iyi de bir performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz 10 maçlık performansı. Baktığımız zaman 2.30 gibi bir puan ortalaması yakaladı. Yani bizde her şey aslında günlük sonuçlara göre bakılıyor. Sadece sonuçlara odaklı bir yaşıyoruz biz. Emre Belezoğlu göreve geldiği zaman Fenerbahçe camiasında çok fazla kişinin şampiyonluk umudu da yoktu. Oyun anlamında eleştiriliyordu ama ufak dokunuşlarla oyunu da değişti. Şampiyonluk şansı da yakaladı ama Sivas maçını kaybetti. Bunun sonunun ağzını eleştiriler başladı. Ben Emre Belezoğlu'ya devam edilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim.
Peki İrfan 25, sana veda etmeden önce kısa kısa rica edeceğim. Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye geliyor mu? Ozan Tufan Premier Lig'e gidiyor mu? Luis Gustavo'da son durum nedir? Kısa kısa lütfen.
Şöyle söyleyeyim, Ozan Tufan evet isteyen kulüpler var. Sözleşmesi 20 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli var. Bu rakamı ödeyecek kulüp olursa, buna yakın bir rakam ödeyecek kulüp olursa Ozan Tufan Avrupa Şampiyonası sonrası kulüpten ayrılır ama Avrupa Şampiyonası onun için kritik bir belirleyici. Oradaki performans Ozan Tufan'ın bonservis bedelini belirleyecek diye söyleyebilirim. Bu Dorukhan'la Fenerbahçe prensipte anlaşma sağlamıştı. Oyuncunun tabii bu teknik heyeti aslında belirsizliği ortadan kalktıktan sonra Dorukhan transferden kazanır diye düşünüyorum. Luis Gustavo da evet mutsuz Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor ama bu oyuncunun 2 yıllık sözleşmesi var ve takımda en yüksek ücret olan oyunculardan bir tanesi. Bu oyuncunun da menajeriyle İstanbul'da görüşmeler yapılacak ve bir ortak yol bulunup yollar ayrılacaktır diye düşünüyorum. Fransa'dan da isteyen kulüpler var çünkü.
Peki son demiştim ama Rosier ve Aboubakar iki oyuncu gerçekten gündemde mi kısaca?
Rozier'in evet Fenerbahçe'nin gündemine geldi ama Rozier'in transferi oldukça zor. Ben onu söyleyebilirim. Oyuncu da zaten Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Aynı zamanda bunun bonservis bedeli de var. Tabii Abubakar menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye önerilmişti. Tabii ama Abubakar'ın sakatlığı çok ciddi, onu söyleyelim. Yani dizindeki o raporu gören bir sağlık esasında bu transfere pek onay vermez. Beşiktaş risk aldı ama bu riskin karşısında da oyuncudan gerektiği yararlandı. Fenerbahçe o riski alır mı? O bir soru işareti.
Peki. Çok teşekkürler sevgili İrfan 25. İyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz. Ve Galatasaray'la devam ediyoruz. Camianın etkin isimlerinden biri, eski yöneticilerden Sayın Turgay Kıran bizlerle birlikte. Sayın Kıran merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Herkese sevgilerimi iletiyorum Emrah, seninle beraber.
Çok teşekkürler. Sevgiler ve saygılar bizlerden. Sayın Kıran, Galatasaray'da ne oluyor? Başkan adayları tabii açıklamalar yaptı. Güçlü bir liste kimde var acaba? Hangi başkan adayı güçlü bir listeye sahip? Ve Sayın Başkan Mustafa Cengiz yarın bir basın toplantısı düzenleyecek. Acaba nasıl bir açıklama bekliyorsunuz kendisinden? Bir helalleşme olacak mı acaba Mustafa Cengiz'le camia içinde?
Evet. Şimdi Emrah'cığım, tabii Galatasaray'da ne yazık ki hep birlik, beraberlik, sevgi, saygı beraber gelirdi ama artık son yıllarda bunların yok olduğunu yavaş yavaş görüyoruz. En küçük örneğinde demokratik haklarıdır, ona hayır demiyorum ama Galatasaray'ın bu kadar zor durumda olduğu bir dönemde 4-5 hatta 6 tane başkan adayı ve 6 tane de arkalarında, düşünün, 44 tane 45 tane üye ile bu mücadeleye giriyorlar. Şimdi hiçbirinde kurumsal hafıza kimliği taşıyan insanlar yok. Hepsi fırıl fırıl kardeşlerimiz. Hep yeni kardeşlerimiz. Her defasında sanırım da programa çok söyledik. Galatasaray son 20 yıldır çöküş içindeydik. Nedenleri de Galatasaray'ı tanımayan başkan ve yöneticilerden oluştuğundan dolayı bu hale geldiğini söyledik. Bunlar da matematiksel olarak da sayılarla da hep sunduk. Ve bütün arkadaşlarımız da bu bilgileri verdik. Geldik bugün yine işte yok Abdurrahim da aday olacak, yok o da olacak, yok işte benim bir isim geçiyor adaylar arasında olacakmışım diye. Dolayısıyla düşünebiliyor musunuz? 6 tane 7 tane aday çıkacak. Ne için? Galatasaray'ı kurtarmak için. Halbuki bu Galatasaray'ı kurtarmak değil, Galatasaray'ı bölmek. Dolayısıyla lütfen bu arkadaşlarımız otursunlar hep beraber. Ciddi bir şekilde düşünsünler. Eğer Galatasaray'ın menfaatleri ise lütfen bir tek grupla ya da bir iki grupla girsinler ki Galatasaray'a gelen seçme arkadaşlarımız da, üye arkadaşlarımız da bundan sonraki yönetimlerin arkasında dursun. Yoksa 1000 oy alıp 1500 oy alıp kazanan bir Galatasaray'a 9000 üyesinden 1500 almış, 2000 almış bir Galatasaray hiçbir zaman beraberlikle, sevgiyle, birlikle yönetilemez. Halbuki bundan sonra Galatasaray'ın çok önemli durumlar. Dolayısıyla vakit var. Hep de söyledim. Sen de hatırlıyorsun. Tekrar seni de hep seni şahit gösteriyorum.
Evet.
Neden? Çünkü dedi ki kurumsal hafızayı alan arkadaşlarınızı alın. Daha vaktiniz var. Daha 28'e kadar sizler yönetim kuruluna geçmişte görev yapmış, başarılı, kurumsal hafızayı taşıyabilecek karakterleri yanınıza alın. Yine aynı şeyi söyledim. Hatta geçen gün ben de istedim, rica ettim. Örnek konuşuyorum. Bir Fatih Terim krizi yaratıldı biliyorsunuz. Halbuki böyle bir kriz yok şu anda. Fatih Terim çünkü sportif AŞ'ye bağlı. Bir kardeşimiz, bir divan kuruluyemiz. Onun anlaşması zaten sürüyor. O yerle Galatasaray Derneği'nin alakası yok. Çünkü sportif AŞ'ye bakıyor futbola biliyorsunuz. Yani Galatasaray 3 tane arkadaşımız, 4 tane arkadaşım konsensüs yapıp da Fatih Terim kırmızı çizgide demesi kadar saçma sapan bir şey yok. Çünkü oranın yönetimi başka. Oradaki yönetimdeki arkadaşlar zaten Mart ayında genel kurullarını yaptılar ve devam ediyorlar. Yani ne zaman ki Galatasaray Spor Kulübü Derneği seçime gider, seçimden sonra yeni adayları öbürle istifa eder, devam ederler. Dolayısıyla daha bir hafta 10 günümüz var. Aday çıkacağına gelin hep beraber bir tek aday üzerinden, bir tek aday altında birleşelim. Galatasaray'ın ciddi günleri geliyor çünkü. Onlara hep beraber karşılamaya çalışalım diye ben buradan bir çağrı yapıyorum seninle beraber.
Evet. Çok önemli bir çağrı Sayın Turgay Kıran'dan. Sayın Kıran, Fatih Terim tabii çok önemli bir değer Galatasaray ve Türk futbol açısından baktığımızda. Sayın Fatih Terim adaylardan şöyle bir şey bekliyor mu? Ya hocam nereye gidiyorsunuz siz? Bunu bekliyor mu acaba? Ya da bir futbol direktörü olarak devam etmeli mi? Başka bir teknik direktör göreve geldikten sonra tabii ki.
Şöyle, ben onu biliyorsunuz, benim kafamda Fatih Terim'i spordan, futboldan sonra bir yönetim kurulu üyesi yapmaktı. Hı hı. Yani gelsin herhangi bir arkadaşımızın altında futboldan sorumlu bir yönetim kurulu üyesi olsun. Çünkü Fatih Terim artık teknik olarak da başarısını ispat etti. Galatasaray'ı 24-25 şampiyonundan 8'ini 9'unu yapan adam. Yani Fatih Terim'in kalitesi, Fatih Terim başarısını tartışmak abesle iştigalden başka bir şey değil. Ama Fatih Terim'e de saygı duymak lazım. 65-66 yani gelmiş bir arkadaşımızın, hakikaten insanlar biraz daha yaşlandığı için ne kendilerine sahip olabiliyorlar ne de etrafa sahip çıkabiliyorlar. Onun için onurlu bir şey paye kendisinin yönetim kuryesi olması. Ve futbolu ona bırakacaksınız. O da alacak altına işte kimi isterse çalışmak istediği, onlarla beraber gidecek. Ama Fatih Terim zaten şu anda Galatasaray'da sportif AŞ ile anlaşması var. Bu anlaşmada Mayıs ayı sonunda bitiyor. Bitmiyor. Klozları bitiyor. Mayıs ayından sonra uzatma şansı yine var. Yani ister uzatır ister uzatmaz. Her arkadaşım ister, saygı duyuyorum. Ama bence Fatih Terim'i de artık bu sıkıntıdan kurtarmak lazım. Çünkü Fatih Terim de mücadele etmekten yorulduğunu kendi ifade etti, hatırlarsan. En son dedi ya, işten bizi vuruyorlar dedi. Evet. Kimiç? Yönetim. O zaman hadi buyurun. Çünkü Fatih Terim hayatı boyunca Galatasaray maddi manevi çalışmış bir arkadaşımız. O zaman buyurun Fatih Terim gelsin. Futboldan sorumlu bir yönetim kuruyemiz olsun. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla futbolu unutalım. Neden unutalım? Çünkü Galatasaray'ın ödenmesi gereken milyon dolarlarca borcu var. Biz bu borçlarla uğraşalım Galatasaraylılar olarak da. Hep beraber olalım. Bir birlik olalım. Biz futbolun başarısını devam ettirelim. Ama Fatih Terim'i hala bir üç sene daha orada kalsın. Hala mücadele etsin. Çünkü gelecek arkadaşların hiçbir tanesi deneyimli arkadaşlar değil. Şimdi her deneyimsiz arkadaş da Fatih'in arasında sıkıntı oldu. Bunu hep yaşadık. Ünal Aysal'da yaşadık. Daha sonra da yaşadık. Bugün de yaşıyoruz. Ki olacaktır. Çünkü Fatih Terim markası çok büyük. Bu aday olan arkadaşlar bunun altında eziliyorlar. Ezilecekler de. Gayet doğal. Çünkü hem bir divan üyesi Fatih Terim Galatasaray'da, hem bir başarı abidesi. Siz kimsiniz ki ego savaşı yapıyorsanız, o zaman niye oradasınız ki? Yani ben onu anlamıyorum kardeşim. Bir tanesi diyor ki benim param var. Birisi diyor ki benim... Ya bırakın, hep Osman, toplanın. Toplanın. Deyin ki şu başkan olsun, biz de altında toparlanalım. Herkes görevini alsın. Fatih'e de getirelim, futbol sorumuz yapalım. Hatta bir başka önerim de vardı benim. Basketbolda da biliyorsun bizim başka bir ilahımız var. Engin. Ergin Ataman. Onu da basketboldan sonra yapalım. Birlik ve beraberlik, sevgiyi, saygıyla Galatasaray'ı taşıyalım.
Sayın Ergin Ataman'ın durumu tabii biraz daha farklı. Yani Anadolu Efes'te başarılı bir şekilde çalışıyor. Gelme imkanı sıfır bana göre.
Olabilir. Anadolu Efes'te de anlaşma yapabilirsiniz. Anadolu Efes'te de Galatasaray'a ihtiyacı var taraftar olarak da. 30 milyon 25 milyondan bahsediyorsunuz. Anadolu Efes orada 2000-3000 kişi oynuyor. Yani ikisi de büyük bir marka olabilir. Nasıl Fenerbahçe ülke zamanında birleştiler, bir marka oldular.
Evet.
Niye Galatasaray ile Efes olmasın ki? Bunlar hepsi diyalogla çözülebilecek işler. Ama biz bunları unuttuk. Şu anda 5 tane 6 tane başkan adayı kim olacak? Ya Allah aşkına yapmayın ya. Galatasaray tarihinde bu günler böyle görülmedi. Tabii ki demokratik hakları herkes olabilir. Ama Galatasaray'ın en sıkıntılı dönemlerinde bizim birleşmemiz, beraberlik olmamız gerekirken bu kadar ayrılık Galatasaray'a sıkıntı veriyor. Dolayısıyla Fatih'e de sıkıntı veriyor. Fatih'te ne oldu şimdi? Morali bozuldu. Ki hakikaten bu sene çok başarılıdır. Çünkü buna rağmen 20 maçı yakın yalın görsem ceza aldı. Düşün. Öyle mi? Ben çok iyi hatırlamıyorum rakamları ama. Çok ciddi cezalar aldı. Takımda uzaktı. Halbuki artık bırakalım bunları. Fatih Terim takımın hep başında olsun.
Peki.
Takımlarımızın, futbol takımlarımızın başında olsun. Akademimizi güçlendirsin. İyi yeni elemanlarla, yeni teknik direktörlerle, genç dinamik insanlarla Galatasaray'ı daha da yukarı Avrupa kupalarında, Şampiyonlar Ligi kupalarında başarıya ulaştırsın. Fatih Terim gibi bir adamı nerede bulacaksınız ki? Kaybetmek kolay. Anlaşmanı bitirdik, bitti. Yok ya.
Peki.
Artık Fatih gönüllerin üstünde taht kurmuşsa gelsin, yönetimlerde olsun. Ha, şimdi moda oldu biliyorsunuz. Hiç kimse işte Abdurrahim de başkan adayı oluyor. Yani Gelen başka adı.
Kesin oluyor mu peki Sayın Albayrak? Reklama gitmeden onu da sormuş olayım.
Kendinin açıklaması gerekir ama benim bildiğim kadar da bizden de birçok arkadaşlar teklif etmiş yönetim kurulu üyeliği. Sanıyorum ne olacak, o kendi bileceği işte.
Siz kimi destekleyeceksiniz peki Sayın Kan?
Efendim?
Duyamadım. Seçimde kimi destekleyeceksiniz acaba?
Bu seçime gitmem ki ben. Bu seçime niye gideyim ben? 5 tane ada, 6 tane yani Galatasaray'ın parçalanmasına oy mu vereceğim? Yani hangi adaya oy vereceğim ki? Her verdiğim aday parçalanacak, birbiriyle parçalanacaklar. Her genel kurul üyesinin oyları boşa gidecek. Bir tutalım Galatasaray'ı. Yani Galatasaray'a 9000 eğer üyemiz varsa şu anda, 8500 tane üye işe yatacak, oy atacak insan varsa, gelin bunun 4000'ini, 5000'ini atsınlar bir arkadaşımıza ve o arkadaşımız arkasında Galatasaray dursun.
Pekala.
Ama siz 2000 oyla, 1500 oyla seçimi kazanacaksınız. İnanın ki 3 ay sonra yeniden bir olağanüstü seçim olacak.
İşte bu,
olur, daha vakit var.
İşte bu çarpıcı açıklamaları, evet, yapıyor Sayın Turgay Kıran. Sayın Kıran, çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Herkese sevgilerimi iletiyorum canım.
Teşekkürler. Evet. Görüşmek üzere. İyi günler, hoşça iyi çalışmalar. Kal. Reklam ardından özel bir röportajla devam edeceğiz. Gençler Birliği Kulübü'nde ne oluyor, ne bitiyor? Arda Çakmak aday mı, değil mi? Hepsini konuşacağız özel röportaj bölümünde.
Emrah Karadinç'le gün ortası devam ediyor.
Tekrar birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Fenerbahçe Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'le 4 yıllık anlaşma sağladı. Haberler bu şekilde. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın bir açıklaması var. Sağ bek konusu benim en çok beklediğim transferlerden biriydi. Çünkü o bölgede ciddi problemlerimiz oluyordu. Rossi'ye bu anlamda bizim sıkıntılarımızı çözmemize çok yardımcı oldu. Çok net söyleyebilirim ki Rossi'yi daha önce seyretmemiştim. Yine flaş açıklamalardan biri. Yine güzel, sevindirici bir haber. Trabzonspor'un eski futbolcusu Sol Bamba kanseri yendiğini açıkladı. Gerçekten de duygulandırıcı haberlerden biri. Ve devam ediyoruz. Az önce de anons etmiştik. Gençler Birliği Kulübü'nde neler oluyor, neler bitiyor, bunu konuşacağız. Sayın Arda Çakmak bizlerle birlikte daha önce Gençler Birliği Kulübü'ne başkan adayı olarak karşımıza çıkmıştı. Ve çok önemli projelerden de söz etmişti. Gençler Birliği'nin özellikle zor duruma düştüğü dönemlerde taşın altına elini sokan bir yönetici profili Sayın Arda Çakmak bizlerle birlikte. Sayın Çakmak merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim.
Hoş bulduk.
Gelinen ortama baktığımızda tabii Spor Toto Süper Lig'de heyecan sona erdi ve Gençler Birliği, daha önce İlhan Cavcav sezonunda küme düşen Gençler Birliği, hak etmediği bir yere doğru tekrar yol aldı. Öncelikle Gençler Birliği bu noktaya nasıl geldi? Fikriniz nedir? Bunda başladım. Sonrasında birçok sorum olacak size.
Emrah Bey, biliyorsunuz siz de defalarca bu programlara katıldım, sağ olun beni konuk ettiniz. Ben 4 sene önce de yaklaşık ayrıldığımız zaman, istifa ettiğimizde aynı şeyleri söylemiştim. Yani hani aynı hareketleri yapıp farklı sonuçlar beklemenin bir mantığı yok. Sonuçta kulübün yönetim tarzı belli, yapılan transferler belli, yapılan yönetim kurulundaki hani çalışma tarzı belli. Bunlar da olunca Gençler Birliği maalesef tekrar bu sene de aynı acı sonla karşılaştı. Küme düştü. Ama yani her kötü şeyde bir iyilik aramak lazım. Belki de bu Gençler Birliği için bütün geçmişi silip yeniden önüne bakması, beyaz sayfa açması, yeniden yapılanması için güzel bir olanak olabilir diye düşünüyorum ben.
Evet, yani Ankara takımlarının özellikle Süper Lig'de yer alamayacak olması kamuoyunda çokça tartışıldı. Başkent takımlarının her zaman olması lazım Süper Lig'de. Özellikle lige renk katma açısından çok değerli. Gençler Birliği de çok köklü bir kulüp. Ancak gidişat pek iyi değil. Bu noktada baktığımızda Gençler Birliği'ni tekrar ayağa kaldırmak, ki köklü camialar düştüğünde tekrar kalkmasını bilir derim ben her zaman. Bu bağlamda baktığınızda nasıl bir değerlendirmeniz olur Sayın Çakmak?
Vallahi şunu söyleyeyim. Bir kere iki sene önceki düştüğünden farklı bir dönemde. O zaman düştüğünde en azından bir kısım parası vardı. Şimdi ciddi bir borçla beraber düştü Gençler Birliği. Bunların bir kere temizlenmesi lazım. Gençler Birliği'nin bir finansal açıdan bir rahata ermesi lazım. Altyapısı en önemli Gençler Birliği'nin Türkiye'deki özelliği. Türkiye'ye Gençler Birliği'ni tanıtan özelliği, tekrar bu altyapının ayağa kaldırılması lazım. Ve ben hep şunu söylüyorum. Biz ve arkadaşlarımız bu göreve gelirsek, genel kurul takdir eder de bize böyle bir yetki verirse, bizim hiçbir şekilde Gençler Birliği'ni seneye şampiyon yapacağız falan öyle bir şeyimiz yok. Bizim ilk etapta yapacağımız Gençler Birliği'ni finansal anlamda bir düzlüğe çıkarmak, önümüzdeki sene birincilikte oynamak, orta sıraları zorlamak, genç oyuncularımızla bir iki tane tecrübeli abilerle takviye yapıp oynamak, bir sene iki sene sonra altyapımızdan güçlenen işte Optaş örneğinde olduğu gibi, daha önce yaptığımız gibi tekrar bu takımı Süper Lig'e o zaman çıkarmak. Ama önce bir yapılanma ve küçülme sezonu var bizim önümüzde. Bizim eğer biz yönetime gelsek yapacağımız bir iki sene için bu. Yani öncelikle bir küçülme, yeniden yapılanma, Gençler Birliği özüne dönmesi, ondan sonra zaten Gençler Birliği'ne hiçbir şey yapmasanız da o değerleriyle kendiliğinden Süper Lig'e de çıkar, Süper Lig'de de kalıcı olur.
Radyolarını yeni açanlar için bir kez daha ifade edelim. Değerli dinleyicilerimiz, Gençler Birliği Kulübü Başkan Adayı Sayın Arda Çakmak bizlerle birlikte. Sayın Çakmak, 23-30 Mayıs'ta yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti. Tabii evet. 3 Haziran Perşembe günü saat 10'da yapılması planlanıyor. Herhangi bir aksilik olur mu? Seçim yapılacak mı? Büyük kulüpler arasından baktığımızda da mesela seçim konusunda bazı ertelemeler oldu. Fenerbahçe örneği var, Galatasaray örneği var. Fikriniz nedir bu konuda?
Evet, bizim tüzük gereğimiz birinci toplantıda %50'nin üzerinde bir çoğunluk olması lazım ki o zaten sağlanamıyor hiçbir zaman. Genelde ikinci, yani o da 10 Haziran'a denk gelen tarih oluyor. O tarihte yeterli çoğunluğa olmaksızın Gençler Birliği kongre yapabilir. Hep de öyle olmuştur. İkinci şeyde olacak Gençler Birliği'nin kongresi. İkinci kongrede yapılabiliyor.
Yani 10 Haziran 2021 Perşembe günü diyelim.
Doğru. Peki. Aynen öyle.
Peki seçimden tabii Sayın Murat Cavcav girecek mi, girmeyecek mi? Aday olacak mı, olmayacak mı? Bu da yine tartışılıyor başkent kulislerine baktığımızda. Birçok tabii kişiyle konuşuyorum, sohbet ediyorum. Yayın öncesi de yine bazı camianın önemli isimleriyle konuşma fırsatı yakaladım. Bir rahatsızlık var Sayın Murat Cavcav'ın durumundan ötürü. Sizin fikriniz nedir bu konuda?
Valla ben bunu daha önceki katıldığım programlarda da söyledim. Hep çevremdekileri de söyledim. Murat abinin şu anda bu kulübün başkanı. Çıkıp bir açıklama yapması lazım. Bakın her... En kötü şey hiçbir şey söylemek. Adayım diyebilir, kongreye katılacağım diyebilir, aday değilim diyebilir, yeni bir yöneticiyim. Hepsi kendinin şeyinde ama bu takım düşmüş, 4 gün olmuş. Hiçbir şey söylememek, inanın en kötü şey söylemekten daha kötü. Yani şu anda çıkıp bir şekilde bir açıklama yapması lazım. Kafasındakileri insanlarla paylaşması lazım. Camianın rahatlaması lazım. Camianın önünü görmesi lazım. Şimdi 1 Haziran'da seçim... Bildiğim kadarıyla transfer sezonu başlıyor. Gençler Birliği'nin şu anda elinde iki yabancı dışında yabancı oyuncusu kalmadı. O ikinci yabancıyla devam edilecek dedi. Bakın Galatasaray ne güzel yaptı. Fatih Terim çıktı dedi ki ya bizim ne yapacağımızı bilmemiz lazım. İki başkan adayı da dedi ki biz kazanırsak da kaybetsek de Fatih Hoca ile çalışacağız. Adamın önünü açtılar. Bunun Gençler Birliği'nde de şu acilen yapılması, yarın sabah yapılması lazım. Ne yapılacaksa çünkü şimdi onun da bir yönetim, ben ya da başkası geldi kulübe başkan oldu. En erken 13'ünde 14'ünde görev başı yapabilecek. Nereden transfer yapacak? Kimle çalışacak? Hocası ne olacak? Kulübün içindeki maddi sorunlar ne olacak? Bütün yabancı oyuncularımızı duyuyoruz şu anda. İkişer, üçer aylık alacaklarından dolayı şeye başvurmaya başlamışlar. Futbol Federasyonu'na, FIFA'ya, UEFA'ya neyse işte bu alacaklarından dolayı bir transfer yasağı gelebilir, şey olabilir. Yani bence Murat Bey'in bırakıyorsa da bunu açıkça söylemesi, adaylarında çıkıp bu konuda bir konsensus sağlayıp başka bir aday varsa, birileri varsa bu kulübün önünü açması lazım. Ama şu anda yapılan belirsizlik bence kulübü daha da kötü günlere götürüyor. Başka hiçbir şey değil. Yani gelen insanların elinde 15 gün süre kalacak, bir sürü problemi çözmek zorunda olacaklar 15 gün içerisinde.
Peki Sayın Çakmak, güçlü yönetimler her zaman tercih edilir. Sayın Arda Çakmak'ın güçlü bir yönetimi olacak mı ve yöneticiler açısından baktığımızda tabii çok değerli isimler olacaktır listenizde. Olur. Listenizde belli olan ve paylaşabileceğiniz yöneticiler var mıdır?
Ben şöyle söyleyeyim, isimler önemli. Biz zaten birkaç arkadaşlarımızla başından beri, yani ilk günden beri, ayrıldığımızdan beri hareket ettiğimiz arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte olacağız. Mevcut yönetimin içerisinden olan belki birkaç arkadaşımız da kulübün içinde işleyişten haberi olan belli bilgilere sahip insanları alabiliriz yönetimize. Kabul ederler tabii. Yani ben burada bir tek şey söylemek istiyorum. Buyurun. Sizin vasıtanızla taraftarımıza. Taraftarımız kulübümüzün lütfen tüzüğünün 9. maddesini okusun. Gençler Birliği Spor Kulübü'nün yönetim kurulu Gençler Birliği üyelerinden oluşur. Yani benim şu anda dışarıda kardeşim Gençler Birliği üyesi değil, kardeşim yönetim kuruluna almak istesem tüzük gereği alamam. Yani Gençler Birliği'nde kim olursa olsun, bu Arda Çakmak da olur, Ahmet de olur, Mehmet de olur, seçeceği insanları seçmek en doğal hakkıdır. Ama maalesef şu anda o seçeceği kişiyi o 2000 küsür kişilik belediye havuzundan seçebilirsin. Dışarıdan kimseyi alamazsın.
Peki böyle bir durum var mı Gençler Birliği'nde dışarıdan üye yapılma konusu?
Şu anda yok. Zaten şu anda yapılmış bir şey, zaten elde olan üye sayısı belli. 2000 küsür kişilik bir üye şeyimiz var, bildiğim kadarıyla sayımız var. Yeni bir üye de yapılmadı. Ama yani kim olursa olsun başkanı da, divanını da, yönetimini de, şeyini de, disiplini de buradan seçmek zorunda. Yani dışarıdan ben çok sevdiğim bir iki arkadaşımı da almak istiyorum. Ama yönetime şu anda yazma şansım yok. Çünkü delege değiller. Delege olmayan insan da, hani ben duyuyorum taraflar diyor ki şu niye girecek ya arkadaş, bir şu hep söylüyorum. Yani bizim çalışacağımız insanları seçmek en doğal hakkımız. Kendimiz inandığımız, güvendiğimiz insanlarla çalışırız. Onları da seçebileceğimiz yer bu 2000 küsür kişilik havuzun içerisinde, delege havuzun içerisinden seçebiliyorsunuz. Üye havuzun içinden seçebiliyorsunuz. O da başka ayağımızdaki bir pranga. Üçüncüsünü de söyleyeceğim. Hani herkes şey yapar, en demokratik haktır. Başka daha iyi yapabileceğine inanan arkadaşlar varsa bursunlar, gelsinler. Kongrede aday olsunlar. Hep beraber bir seçime girelim. Kazananı tebrik edelim. Kaybedersek de herkesten teşekkür ederiz. Helalliğimiz ister, çıkarız. Ama yani şu anda bakıyorum hiç kimse taşın altına elini koymak istemiyor. Herkesin isimleri dolaşıyor. Bizden başka kimse şu anda bir açıklama yapan yok. Yönetim dahil yapan yok. Ya çıkın bir şey söyleyin. Adaysanız adayız deyin. Değilseniz değiliz deyin. Neyi bekliyorsunuz yani böyle bir şey son dakikaya kadar? Hem ben tahmin edebiliyorum. Şunu söyleyeyim. Herkesin neyi beklediğini tahmin edebiliyorum ama o bende kalsın. Ama şunu söyleyeceğim. İnşallah Türkiye'de bu sene öyle bir şey olmayacak. Ben ona inanıyorum. O artık futbol Süper Ligi'ne yapılan bir hakaret olarak görüyorum ben onu. Büyük ihtimalle herkes de onu bekliyor. Oradan gelecek bir sonuca göre adayız diyecek, değiliz diyecek. Ya çıkın, varsa projenizi açıklayın. Adaysanız aday olduğunuzu şey yapın. Ama kimseden bir ses yok şu anda. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkes de memnun etmek gibi bir derdimiz de yok. Ama herkes memnun olmak istiyor. Bu da bizim için bir şey tabii.
Sayın Nihat Özdemir küme düşme konusunda özellikle bir açıklama yapmıştı. Ve tabii yaptığı açıklamalar da çok fazla yankı uyandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olması sebebiyle tabii ki. Hı hı. Düşmek haktır diyor Sayın Nihat Özdemir. Ancak yani alt ligin yolunu tutan takımların gerçekten de böyle bir beklentisi var mı? Nasıl bir ortam var acaba? Sizin gözlemlediğiniz.
Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Ben karşıyım. Yani bir defa bu yolu açtınız mı bunun sonu gelir. Yani ben yani geçen sene de yapıldı. Ben geçen sene de karşıyım. Bu sene de karşıyım. Ya düşen takım düşecek, toparlanacak, çıkacak, çıkamazsa. Yani bu yani bir değeri kalmıyor. O zaman şampiyon takım da yani bir çıksın Fenerbahçe dediğinse ki ben sahamda bütün maçları Gençler Birliği'ne kaybettim. İşte ne bileyim düşen Erzurum'a puan kaybettim. Ankara Gücü'ne puan kaybettim. Şampiyon. Yani bu kaos başka hiçbir şey değil. Yani kesinlikle düştüysen düşeceksin. Çıktıysan çıkacaksın.
Peki. Arda Bey sorular var. İlyas tabii. Beyefendi diyor ki Sayın Arda Çakmak'a selamlarımı iletin lütfen. Bir taraftar olarak hangi teknik adamla çalışmak istediğini açıklar mı diye sormuş.
Vallahi şu anda dediğim gibi yani hiçbir şeyimiz yok. Yani daha doğrusu görüştüğümüz bazı hocalar var. Onların isimleri bizde kalsın. Özcan hocamız da şu anda kulüpte çalışmalara devam ediyor. Onunla da görüşürüz ama dediğim gibi öncelikle bu şeyin bir önünün açılması lazım. Yani bu kongrenin ne olacağının bir belli olması lazım. Var tabii ki görüştüğümüz bir sürü Gençler Birliği'nin yetiştirdiği kulüp camiamızın içinden, camiamızın dışından bir sürü insan var. Bunların da işte çok kıymetli hocalarımız var. Birisiyle muhakkak şey yaparız. Ama dediğim gibi bizim hedeflerimizin doğrultusunda bir hocamız olması lazım. Bizim seneye böyle büyük paralar harcayıp şey yapma gibi bir niyetimiz yok Gençler Birliği'ni Süper Lig'e çıkarmak gibi. O ligde önce toparlanma, şu borçlarımızı finansal açıdan düze çıkma, iki sene içerisinde de tekrar kafaya oynama hedefimiz var.
Pekala. Sayın Çakmak, benim sormayı unuttuğum, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba?
Yani şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi hani herkes taraftarlarımız de beklenti içerisinde. Ben de beklenti içerisindeyim. Öncelikle bizim Murat Bey'in çıkıp bir camianın başkanı olarak bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Arkasından da başka adaylar varsa çıksınlar. Oturalım konuşalım. Yani dediğim gibi kulübün bir şekilde 1 Haziran itibariyle önünün açılması lazım. Bu herkes yani kulüpteki herkes bu konudan tedirgin. 10 Haziran 12 Haziran'da alınacak bir sonuç belki Gençler için çok geç olabilir. Ondan biraz önce bu şeyin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Oturup bir yani insanların bir fikir birliğinde olması gerektiğini düşünüyorum.
Pekala. Çok teşekkürler Sayın Çakmak katıldığınız için. Başarılar diliyorum.
Ben teşekkür ederim efendim. Görüşürüz. Yayınlar.
Görüşmek üzere. Evet, Gençler Birliği Kulübü Başkan Adayı Sayın Arda Çakmak bizlerle birlikteydi. Mikrofonlarımız Sayın Murat Cavcava'da açıktır. Bunun altını çizmekte fayda görüyoruz. Tabii ki Gençler Birliği çok köklü bir camia ve düştüğü gibi kalkmasını da bilecektir. Özellikle köklü camialar için bunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Trabzonspor'la ilgili bazı mesajlar var programımızın final bölümüne yaklaşmışken. Birincisi, Trabzonspor Kulübü'nün Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlaması bu sezon için başarı olarak kabul edilebilir. Çünkü Sayın Abdullah Avcı göreve gelmeden önce çok kötü bir ortam vardı Trabzonspor'da. Bu ortamı daha pozitif bir havaya çevirme noktasında çok önemli adımlar attı Sayın Abdullah Avcı. Forvet transferi yapacak kesinlikle Trabzonspor. Benim aldığım bilgiler bu yönde. Kenan Karaman ismi çok fazla gündeme geldi. Almanya'dan araştırdığım kadarıyla hemen ifade edeyim ben. Kenan Karaman Almanya'da devam etmek istemiyor. Daha doğrusu şu anki takımında Fortuna Düsseldorf'ta devam etmek istemiyor. Bazı takımlardan teklifler var Almanya'dan. Türkiye'den de ilgi var. Resmi bir teklif yok Kenan Karaman'a. İlgi var, resmi bir teklif yok. Başakşehir'le de anılmıştı. Başakşehir'e geleceğini düşünmüyorum ben Kenan Karaman'ın. Tabii ki futbolda sürprizler her zaman açıktır. Serdar Dursun konusu Beşiktaş'ın gündemine geldi. Daha önce Fenerbahçe'nin de gündemindeydi. Nasıl gündemindeydi? Sayın Erol Bulut Fenerbahçe teknik direktörüyken Serdar Dursun'la telefonda görüştü. Ve Serdar Dursun'a kadrosunda yer vereceğini ancak ikinci forvet olarak kendisini düşündüğünü söylemişti. Serdar Dursun'la yaptığı görüşmeler sonrasında bir netice alınamadı ve Serdar Dursun şu anda Darmstadt kulübünün futbolcusu. Ancak futbolcuyla ben konuştum Serdar Dursun'la. Beşiktaş'a gelme ihtimali var mı yok mu bunu kendisine sordum. Şu anda Serdar Dursun'un menajeri Türkiye'den birçok kulüple temas halinde. Görüşmeler devam ediyor. Henüz o teklifleri değerlendirme aşamasında Serdar Dursun ve Darmstadt'ta da muazzam bir performans ortaya koymuştu. Almanya'dan ve İngiltere'den de yine teklifler olduğunu söylüyor. İlgi olduğunu söylüyor. Bunun teklif boyutuna dönüşmesini bekliyor. Türkiye'den de ilgi gösteren kulüpler var. Serdar Dursun'a Beşiktaş'a gelir mi? Bu bambaşka bir tartışma konusu. Tabii ki Beşiktaş'ın maliyet açısından çok zarar verecek, hani Beşiktaş'a mali açıdan zarar verecek bir transfer değil Serdar Dursun. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Trabzonspor da yine bir golcü transferi istiyor. Batshuayi ismi çok fazla ön plana çıktı ama kiralık olabilir ancak. Son aldığımız bilgiler böyle. Göztepe'de istifa. Sayın Mehmet Sepil görevinden ayrıldı değerli dinleyicilerimiz, resmi olarak da açıkladı. Ajanspor.com'dan da detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Programımızın bugünlük sonuna geliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın. Radyo Spor'dan ayrılmayın.
Emrah Karadinç'le gün ortası sona erdi. Sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.